Item 16, sayfa 184. Tayfun, John Gordon Davis. İkinci kısım. O gün öğleden sonra Vanessa yurda döndüğünde hem MacAdam'ın telgrafını hem Bernard Champion'ın telefon notunu buldu. Telgraftaki imzayı görünce kalbi bir an duracak gibi olduysa da öfkesi galip geldi, telgrafı yırtıp attı. Ne söylemişse onu harfi harfine yerine getirmişti MacAdam. Champion'ın notunu da yırtmak üzereydi. Mutlaka karşılıklı birbirlerini kandırmış olmalıydılar. Ve şimdi sıra Vanessa'ydı. Champion da onu yazısını yayınlamasın diye var gücüyle kandırmaya çalışacaktı. Yok efendim, işler öylesine basit değil. Onların her dediğini yapmak zorunda değildi. Champion'ın üzgün kahverengi gözleriyle ona bakarak uydurma hikayeler anlatacağını ve gerekirse kabadayılıkla yazısının durdurulmasını, özellikle Jacob'ın kendisini uyarmasından sonra isteyeceğini çok iyi biliyordu. Ama Champion bunu hiçbir zaman beceremeyecekti. Bu konuşmanın en hoş yanı Champion hakkında düşündüklerini yüzüne vurması olacaktı. Notu buruşturup tam çöp tenekesine atmak üzereyken birden vazgeçti. Bir süre olduğu yerde elindeki kağıt parçasıyla kala kaldı. Topu topu burada daha 5 günü kalmıştı. Biraz daha sabırlı olabilirdi. Atılan taşları geri çevirmemeliydi. Notu saklamaya karar verdi. Yanında polis yaveri başkomiserlik binası koridorlarında ilerleyen Jack MacAdam'a kendi ayak sesleri ürkütücü geliyordu. Yaklaşık 9 yıldan beri buraya gelmemişti ama değişen bir şey de yok gibiydi. O sinir törpüleyici günleri anımsamak bile istemiyordu. Yaver onu yaşlı adamın bürosuna götürdü. Yaşlı adam ayakta gülümseyerek karşıladı onu.
Jake, seni özlemişim.
İyi günler efendim. Yaşlı adamın bir ayrı çökmüş olduğunu fark etti. Köşedeki koltukta oturan özel şube müdürü yerinden kalkmış elini uzatmıştı.
Merhaba Jake.
Merhaba Dermot.
El sıkıştılar. Dermot Wilcox tekrar koltuğuna oturdu.
Otursana dedi yaşlı adam. İçki ister misin?
Hayır teşekkür ederim. Oturmak da istemiyordu. Orada ayakta durup onlardan ne istediğini söyleyip hemen gitmek niyetindeydi ama oturdu.
Nasılsın Jake?
Oldukça iyi sayılırım.
Beton tekneleri ne alemde? Televizyonda gördüğümde çok etkileyici buldum onları.
Çalışıyorum. Koltuğuna yerleşmeye çalıştı, huzursuzdu yaşlı adama bakarak. Chester Wu'yu görmek istiyorum dedi, kendi sesi kulaklarında çınlayarak, çok acele.
Dermot Wilcox öyle olmalı diye mırıldandı.
Hala Kuantun bölgesinde halkı koruma başkanı değil mi?
Dermot başını salladı, evet. MacAdam titrek bir sesle devam etti. Eğer bana gerekli olan bilgileri verebilirseniz çok memnun olurum ama yine de Chester'ı görmeliyim. Fakat lütfen beyler pazarlığa girmeyelim. Bu bilgilerin karşılığında herhangi bir şey vermek niyetinde değilim. Zaten bana bir borcunuz vardı. Yaşlı adam konuşmaya başlarken Dermot onun sözünü kesti.
Senin bize borcun olduğu hala tartışma konumuz Jake. Ama her şeye karşın bir polis olarak görevini tam anlamıyla yaptın. Ve biz seni bir casus olarak eğittik. Bunun için de çok para harcadık. Bunu unutmamalısın.
MacAdam onun konuyu nereye getireceğini bekliyordu, gülümsedi.
Çin bankasına giderek ben kendim de Chester'la bir toplantı ayarlayabilirim. Ya da Chester'ı Yeni Çin Haber Ajansı'nda bulabilirim. Ama işim çok acele olduğuna göre onu nerede bulabileceğimi bana söyleyebilirsin. Tabii bu toplantıyı senin düzenlediğini bilmemesi koşuluyla. Tek başıma çalıştığımı sanmalı.
Dermot yumuşak bir sesle onu ne zaman görmek istiyorsun diye sordu.
Yarın akşam ya da mümkün olan en kısa zamanda.
Nerede?
Her zamanki yerde, yelkenlimde ya da Çin sularının herhangi bir yerinde. Galiba en iyisi Mirs Körfezi'nde buluşmak ve her zamanki parolamızla.
Onun geleceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Eğer ona söyleyecek bir şeyim olduğuna inanırsa mutlaka gelir. Siz nasıl benimle görüşmeyi kabul ettinizse o da kabul edecektir.
Dermot sözcükleri vurgulayarak biz senin tekrar aramıza katılmak isteyeceğini sanmıştık dedi. Chester da aynı şeyi düşünebilir.
Yaşlı adam koltuğunda doğruldu. Bunu düşünmüyor musun Jake?
MacAdam başını salladı. Hayır teşekkür ederim efendim.
Dermot atıldı. Yeni bir iş verebiliriz sana. KGB bölümünde. İyiliğe karşı iyilik.
Mac adım başını salladı. Eğer bana yardım etmezseniz ben Yeni Çin Haber Ajansı'na kendim de gidebilirim. Sadece iş böylece biraz daha geç sonuçlanır, o kadar.
Yaşlı adam, bu ne telaş böyle? Yakında tayfun patlayacakmış zaten, dedi.
Dermot Wilcox yine sözcüklerin üstüne basarak konuşmasını sürdürdü.
Çünkü kız arkadaşı yakında gidiyor. Ah evet, senin ve onun hakkında her şeyi biliyorum. Malum, bu bizim işimiz.
Yaşlı adam içini çekti. Chester Wu'dan ne öğrenmek istiyorsun Jake?
Her şey gerçek dışı gibi geliyordu Mac adıma. Derin bir soluk aldı.
Ying'i sormak istiyorum. Nerede ve ne yapıyor?
Yaşlı adam gözlerini masaya dikmişti. Sonra soru dolu bakışlarla özel şube müdürüne baktı.
Dermot Wilcox başını salladı.
Keşke bilebilseydik. En son duyduğumuzda Halkın Kurtuluşu Ordusu'na katılmıştı istihbarat memuru olarak. Rusya sınırında bir yerde, öyle sanıyorum.
Yaşlı adam masanın üstündeki ellerini seyretti bir süre.
Dermot doğru mu söylüyor Jake? Bütün bunlar sadece kız arkadaşın gideceği için mi? Ve bir karar vermek zorunda olduğun için mi?
Mac adam başıyla onaylayarak bir karar vermek istiyorum, dedi.
Dermot arkasına yaslandı. Sana yardım edeceğiz. Cuma günü için Chester'la anlaşacağım, yarın çok erken. Ama bir şartım var. Chester'ın söyleyeceklerini duymak istiyoruz. Ying ve her şey hakkında anlaştık mı?
Evet, ama yapabileceğim tek şey bu. Benden daha fazla bir şey istemeyeceksiniz.
Yaşlı adam özür dileyen bir tavırla mırıldandı. Ne kadar üzüldüğümü bir kez daha belirtmek isterim Jake.
Mac adam cevap vermedi.
Dermot, hemen harekete geçmeliyiz. Şu tayfun yüzünden, dedi.
Merak etme, dedi Mac adam. Çin o kadar uzak değil.
Yaşlı adam alçak sesle sözlerini sürdürdü. Bunu yapacağın için senin adına seviniyorum Jake. Büyük bir olasılıkla Chester Wu sana hiçbir şey söylemeyecek. Çünkü sana herhangi bir şey borçlu değil. Ayrıca verdiğin sahte bilgilerden sonra. Ama her şeye karşın.
Mac adıma bakarak
geçmişi unutmalısın, dedi.
Perşembe günü güneş bulutsuz gökyüzünde ortalığı kavuruyordu. O sabah Mac adam kayıkhanedeki el radyosundan saat 7'deki hava raporunu dinliyordu. Hong Kong'un gelmiş geçmiş en sıcak günlerinden birini yaşayacağı belirtiliyordu raporda.
Rose tayfunu Hong Kong'un yaklaşık 650 mil güneydoğusunda olup güneybatı yönüne 10 deniz mili hızında yaklaşmaya başlamıştır. Eğer tayfunun hızı değişmezse yarın bu saatlerde bize olan uzaklığı 400 mile inmiş olacaktır. Bundan dolayı cuma günü bir numaralı tayfun işaret verilecektir. Eğer ondan sonra Rose tayfunu yaklaşmaya devam ederse, cumartesi günü Hong Kong'un çok yakınından geçmesi beklenmektedir. Bu sadece bir uyarıdır. Tayfun işareti henüz verilmemiştir. Ama tekne sahipleri ve inşaatlarda çalışanların gerekli önlemleri almaları önemle duyurulur.
Mac adam radyoyu kapattı. Yarın gece her şey tayfunla birlikte bitecekti. Ama ne olursa olsun bu karşılaşmayı gerçekleştirmeliydi. Daha sonra borsa ajantasından gelen telefona kadar çalışmasına devam etti. Saat 9'da borsa açıldı. Her zamanki gibi kalabalık ve gürültülüydü. Telefonlar çalıyor, tüccarlar telaşlı telaşlı konuşuyorlar ve göstergelerde tahvil ve hisse senedi fiyatları sürekli değişiyordu. Hisse senetlerinin değeri hemen hemen aynıydı. Bir gün öncesine oranla büyük değişiklikler yoktu. Ama en önemlisi şanslı adam yaratma şirketininkiydi. Saat 9.30'da Mac adam Taipo köyündeki acentaların birinde ter içinde bekliyor, elindeki Güney Çin sabah postasıyla sinir içinde oynuyordu. Gazeteyi baştan sona okumuş ezberlemişti. Borsa acentasına telefon etti.
Tamam Mac, diye bağırdı adam. Hepsini sattım, tanesi 14 dolardan gitti.
Mac adam rahatlamıştı, teşekkürler dedi.
Bence aptalsın, yarın 15'e yükselebilirdi. Neyse, şimdi kapatmak zorundayım. Burası tımarhane gibi.
Mac adam ağzı kurumuş ter içinde bir süre olduğu yerden kıpırdayamadı. Neler hissettiğini anlamaya çalışıyordu. %40 kar. 200 bin dolarda yaklaşık 80 bin Amerikan doları ederdi bu. Tekrar zengin olmuştu.
Bundan böyle para sıkıntısı çekmeyecekti artık. 80 bin dolarla kayıkhane işini ticarete bile çevirebilirdi. Kendini nasıl hissediyordu? Hiç, en ufak bir sevinç belirtisi bile duymuyordu. O bu parayı kazanmamıştı ki, sadece şanslıydı, o kadar. Arkadaşları sayesinde ve de Herman Choi'nin reklamları sayesinde. Kendini dolandırıcı gibi hissetti.
Telefon edip sesini duymak istemediğinden postaneye giderek Vanessa'ya telgraf çekti. Cumartesi günü yabancı gazeteciler kulübünde görüşmeden şanslı adamla ilgili yazını lütfen yayınlama. Stop, sevgiler, Jacob.
Üçüncü kısım. Uzun boylu, kır saçları, mavi gözleri, yuvarlak çenesi, güneş yanığı yüzü ve bembeyaz dişleriyle Amerikan donanması meteoroloji bölümünden yüzbaşı Kurt Marlowe çok yakışıklı bir adam olduğunun bilincindeydi. Vanessa Storm Williams'ın dışında bütün kadınlar onun için deli olurdu. Vanessa onun yakışıklı olduğunu kabul etmişti ama onun baş belası bir adam olduğunun da farkındaydı. Hem Marlowe oda arkadaşı Olga ile sevişiyor ve Olga da onun için çıldırıyordu. Öğle yemeği için buluşacakları Mandarin Oteli'nde adama karşı koymanın bir ayda zor olacağını da biliyordu Vanessa. Kurt Marlowe bugün durumu çok iyi idare ediyordu ve eski küstahlığından da eser yoktu. Çok geniş tecrübesi olan Kurt Marlowe, güzel kadınları harekete geçirmenin en iyi yolunun onlara ilgisiz davranmak olduğuna inanmaktaydı. Bugüne dek ona soğuk davranmış olan Vanessa'nın şimdi kendisinden bir şeyler isteyeceğinden emindi. Kurt Marlowe soğukkanlılıkla ve fazla üzerine düşmeden durumu idare ediyordu.
''Tayfun hakkında ön sizinle mi karar veriyorsun?'' diye sordu Vanessa.
Marlowe şarap bardağıyla oynayarak ''Evet'' dedi. ''Hayatımda hiç bu kadar uzun süreli yön değiştiren bir tayfun görmedim. Karabasan gibi bir şey bu seferki. On şiddetini geçen bir rüzgar, mürekkep gibi de siyah. Böyle bir yağmurla da ilk kez karşılaşıyorum. Güney Çin sahiliyle Hong Kong'a büyük zararlar vereceğinden başka bir şey bilemiyorum.''
''Böyle bir havada nasıl uçabiliyorsun?''
Marlowe bu soruya çok memnun olmuştu, alçaktan uçarak. Yaklaşık 100 feet deniz yüzeyinden yüksekte. Rüzgara karşı değil, onunla beraber. Rüzgar her zaman tayfunun gözünden ters yönde eser. Böylece içine girer, rüzgarı hep arkada bırakmaya çalışırsın. Ve tayfunun içine girdiğinde ise rüzgarla çarpışmak zorunda kalırsın. Uçak sarsılır ve düşecekmiş gibi olur. Başını sallayarak sıcak bir gülümsemeyle, ''Para kazanmak için zor bir yol.'' dedi.
''Sonra?''
''Öylece yoluna devam etmek zorundasın. Tayfunun gözüne doğru uçmaya çalışırsın. Tabii burada hiçbir şey görülmez. Sadece aletlerin yardımıyla uçarsın.''
''Ne kadar sürer?''
''Tayfuna bağlı bu. Kuvvetli rüzgar ters yönde esmeye devam ettikçe işin daha da güçleşir. Rüzgar duvarlarını aşabilirsen göze iyice yaklaşmış olursun.'' İşte o zaman uçağın kanatları parçalanacakmış gibi çatırdamaya başlar ve uçağın içine sular dolar. Sonra birdenbire ellerini iki yana açtı. Uçak tayfunun gözüne ani bir fırlamayla girer ve birdenbire ortalığı ölüm sessizliği kaplar.
Vanessa büyülenmişti. Tayfunun gözü nasıl, güzel mi?
Olağanüstü. Marlowe arkasına yaslanarak elini başının üstüne koydu. Yükseklerde, bulut kümelerinin içinde uçmak çok hoş. Bulut yığınları etrafını çevreler ve sen ölüm sessizliği içinde olursun. Havada oldukça sıcaktır. Genellikle tayfunun gözünde hava güneşli ve açık olduğundan aşağıda uzanan denizi bile görebilirsin. Etraf cehennemi bir kızıllığa bürünür ve büyük dalgalarla kaplanan denizse kaynayan bir kazana benzer.
Denize ne kadar yakın uçuyorsun?
20 feet oldukça yakın sayılır. Dalgaların tepesine gelince uçağı hemen dikine yükseltiyorum. Böylece hava basıncını, ısıyı ve rüzgarın hızını ölçebiliyorum.
Sonra?
Karşımızdaki bulut duvarlarına ulaşınca döne döne yükselmeye devam ediyoruz. Rüzgarın hızını, ısıyı, hava basıncını ve yoğunluğu ölçmeye devam ediyoruz. Güneşe doğru yükseliyor, yükseliyor, yükseliyoruz. Büyüleyici bir güzelliği vardır bunun.
Vanessa aklından geçenleri en doğru biçimde nasıl söyleyebileceğini düşünüyordu. Aslında en geçerli yol çekiciliğini kullanmak olacaktı ama bunu bu kendini beğenmiş adama uygulamak istemiyordu.
Bu uçuşlardan birine beni de alabilir misin? Kendini zorlayarak çekici gülümsemesini sürdürmeye çalıştı.
Kurt zaten bunu bekliyordu. Bir şeyler yapmaya çalışırım.
Çok sevinirim. Beni alıp almaman neye bağlı?
Kaptan pilot olduğum için seni uçağa kolaylıkla bindiririm. Ama asıl güçlük eğer Filipinlere inmek zorunda kalırsak ortaya çıkar.
Neden inmek zorunda kalırız?
Eğer tayfun Hong Kong'a doğru gelmeye devam ederse Manila'ya mecburi iniş yapmam gerekebilir. Emirler böyle. Ve tayfun da bu tarafa doğru geliyor. O zaman seni indirmem gerekebilir ve birkaç gün otelde kalabiliriz.
Çoğul konuşması Vanessa'nın dikkatini çekmişti. Bana göre hava hoş.
Amma da iş diye düşündü. Eğer tayfunun içine doğru uçmak için tek yol buysa yapacak başka bir şey yoktu. Eğer Olga ile mekadım olmasaydı zaten onunla çoktan yatmış olurdu. Başına dert olmak istemem.
Kurt mavi gözlerindeki pırıltılarla ona baktı.
Eğer eğlenmek istiyorsan ben her türlü riski göze alabilirim.
Vanessa kızgınlığını belli etmemeye çalışarak ne eğlencesi diye sordu tatlı bir sesle.
Bu sana kalmış bir şey.
Anlamadım.
Kurt Marlowe aptal bir adam değildi. Böylesine eğlenceli bir uçuşa katlanabilir misin demek istemiştim.
Dördüncü kısım. Polis memuru Punk Mankit uzun boylu ve iri yapılı bir adamdı. Hong Kong'u genelde bilirdi ama kendi bölgesini avucunun içi gibi tanırdı. Bölgesindeki bütün dolandırıcıları tanır, onları adım adım izlerdi. Eğer içlerinden biri İngiliz yasalarına karşı çıkacak olursa hemen yakasına yapışıverirdi. Kendisine karşı çıkanlara sert davranır, yardım edenleri ise anlayışla karşılardı ve pazarlığını sürdürdü. Polis memuru Punk, İngiliz yasalarının katılığını ve karışıklığını Çinlilere anlatmanın zorluğunu bilirdi. Yasaların ve emirlerin sürdürülebilmesi için yapılacak tek şey yaşamak ve koşullar el verdiğince dolandırıcılardan aldığı rüşvetle onları da yaşatabilmekti. Bölgesinde sayılan, korkulan hatta sevilen bir insandı Punk. O güne dek çözümleyememiş olduğu bir cinayet yoktu. Polis memuru Punk, Uluslararası Doğu Genel Evi'nde çıkan karışıklığa çok kızmıştı. 14K Triad örgütünün kaçırılmış bir kadını orospuluğa sürüklemesine ya da karışıklığın kendisine kızmış değildi. Böyle olaylar zaman zaman olurdu. Ama ona yanlış bilgi verilmiş, bundan dolayı da gösteriyi önleyememişti. Şimdi düşündükçe daha da çok kızıyordu. Adamlarına bağırıp çağırmasına karşın hala doğru bilgiyi alamamıştı. O ve adamları yüzlerce kişiyi sorguya çekmiş, ipuçlarını değerlendirmiş, yeraltı dünyasındaki adamların harekete geçirmiş oldukları halde henüz görünürde bir şey yoktu. Bu onun etkisini kaybettiği anlamına geliyordu. Polis memuru Punk bölgesinde artık kontrolü elinde tutamıyordu. Bu da zamanın değiştiğinin ilk belirtileriydi. Polisin otoritesi zayıflıyor, itibarları zedeleniyor ve triad örgütleri de bu boşluğu doldurmaya başlıyorlardı.
''Ödülü yükseltmeliyim efendim.'' dedi Punk kızgın bir sesle.
Bernard Champion önündeki dosyayı karıştırdı. Eskiden Punk böyle şeyleri ona danışmaya gerek duymadan yapardı. Böylesi önemli bilgiler için polis yasal olarak yaklaşık 200 Amerikan doları tutarında 1000 Hong Kong doları ödül koyardı. Ama o çok uzakta olmayan eski günlerde Punk kendi cebinden 100 bin dolarlık ödülü gözünü kırpmadan bu çok değerli bilgiler için verirdi. Oysa bugünlerde Punk kendi maaşının dışında parası olmadığından böyle bir arttırmayı yapamıyordu.
Ne kadar dedi Champion? 200 bin efendim, bir cinayet oldu.
Delirdin mi sen? Rüşvet ve haraçla mücadele bürosu hemen yakana yapışır.
Beni deniyorlar efendim. Eğer triad örgütlerine karşın etkim kalmadı görülürse işler daha da sarpa sarar.
Henüz kaba kuvvet kullanmadık. Birkaç genel eve baskın düzenlersek gücümüzü gösteririz.
Champion cümlesini bitirir bitirmez ne kadar aptalca bir şey söylediğinin farkına vardı.
Şimdi çok erken dedi Punk. Gücümüzü göstermek için daha elverişli bir zaman seçmeliyiz.
Champion onun haklı olduğunu biliyordu.
çok çalışmaları gerekecekti. Kendisi ve adamları haftalarca mahkeme salonlarında sürünmekten başka bu arada bir sürü de düşman kazanacaktı. Genel ev sahipleri çok iyi bilgi kaynaklarıydı. Onlara gözdağı vermek son çare olmalıydı. Ters bir sesle ödülü 50.000'e çıkarabilirsin dedi. Bu da 10.000 Amerikan dolarından fazla eder. Punk ayakta durarak inatçı bir tavırla üsteledi. Yeterli değil efendim, etkimi kaybediyorum. Eğer rüşvet ve haraçla mücadele bürosunun bundan haberi olursa değil etkini, işini bile kaybedersin. Ve bu işteki rahatlığını. 50.000 çok iyi bir miktardır. Ve parmağını ona doğru uzatıp salladı. Herhangi bir dedikodu istemem, anlaşıldı mı? Eğer herhangi bir şey olursa inkar edeceğimi ve böyle bir konuşmadan haberim olmadığını söyleyeceğimi asla aklından çıkarma. 16. ayrımın sonu. Sayfa 196.